Ayrım 2, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 25. İkinci kısım. Asunción, Paraguay, 23 Kasım, Çarşamba. Kız bilet kontuarında işlemlerini yaptırıyordu. Rudy Hernandez sigarasını yakarken kızın vücuduna beğenerek baktı. Havaalanı gündüz yolcularıyla doluydu. Ama Hernandez'in gözü kızdan başkasını görmüyordu. Kendi kendine, "Hey, kim olduğunu unutma," dedi. Yine de yapabileceği fazla bir şey yoktu. Kızın güneş yanığı ipeksi uzun bacaklarına, yazlık kısa ve kırmızı dar eteğini dolduran yuvarlak kalçasına bakmadan edemedi. Görüntü muhteşemdi, kendi kendine gülümsedi. Bu içindeki dağ goydu, kadınlardan hoşlanıyordu. Özellikle de Erika'dan. Kızın dönüp kendine gülümsediğini, pasaportunu ve biletlerini topladığını, tezgahın üzerine bıraktığı el çantasını aldığını gördü. Hernandez sigarasını mermer zeminde ezip söndürürken kız yanına gelmişti bile, gülümsedi. "Her şey yolunda mı?" Erika başıyla onayladı. 15 dakika sonra uçağı alacaklar. Bir kahve içecek zamanımız var mı?" "Tabii." Kızın çantasını alıp minibara doğru yürüdü. Boş bir masa buldu. İki kahve ve iki konyak ısmarladı. Garson siparişlerini getirdikten sonra Erika'nın kahveyi yudumlayışını izlerken konuşup konuşmamayı, neler hissettiğini anlatıp anlatmamayı düşündü. "Erika, senin aklında bir şeyler var Rudy," dedi. "Yoksa şu hikayen mi?" Rudy Hernandez başını sallamak, "Hayır hayır, hikaye falan değil, sen demek, sana karşı hissettiğim şeyler demek isterdi." Kız ondan 5 yaş küçüktü, 25 yaşındaydı ve uzun aralardan sonra onu her görüşünde daha da güzelleşmiş olduğunu düşünüyordu. Daha önce uzun olan sarı saçlarını kısa kestirmiş, saçlarının bu yeni şekli çıkık elmacık kemikleriyle ve güzel yüzüyle kusursuz bir uyum sağlamıştı. Vücudu da son gördüğünden bu yana dolgunlaşmıştı sanki. Kalçalar ve göğüsler daha diri, daha kadıncaydı. Üstelik makyaj yapmaya da başlamıştı. Pembe dudak boyası, mavi rimel, yakışmıştı. Ne var ki başını sallayıp onaylamak zorunda kaldı. "Evet, hikaye." Yalan. İyi de ona gerçeği nasıl söyleyebilirdi ki? Üzerinde çalıştığı, Erika'ya da anlattığı hikaye aklındaydı ama gerilerde bir yerdeydi. Önde sadece Erika vardı, bir yere gitmesini de istemiyordu. "Dikkatli davranacağına dair bana söz vermeni istiyorum," dedi kız. Bu kez ciddi bir sesle, "söz veriyor musun?" Keyifle gülümsedi, kızın gözlerinin içine baktı. "Ben hep dikkatli davranırım Erika, bunu biliyorsun. Bazen gereğinden de dikkatli." Sarı saçlarıyla Güney Amerikalı kadınlardan, Barrios'taki koyu tenli kadınlardan o kadar farklıydı ki. Dipnot, Barrios İspanyolca gecekondular. Aradaki fark pek çok başka insanın da dikkatini çekiyordu. Estrella sokağında çiçek satan yerli kadın Erika'nın sarı saçlarına dokunmak istemiş, bunun kendisine uğur getireceğini söylemişti. Yaşlı kadın Erika'nın saçını okşarken Rudy'ye gülümseyerek "çok güzel bir kız," demişti. "İkimize de uğur getirecek, inanın bana." Üstelik Latin erkeklerinin de kıza bakışlarını yakalamış, akıllarından neler geçtiğini tahmin etmiş, yine de onları suçlamamıştı. Kendisinin de aklından aynı şey geçmiyor muydu? Rehberli bir tura katıldıkları günü Brezilya sınırına yakın yağmur ormanlarında dağda geçirdikleri o günü yeniden hatırladı. O gün ne kadar yakınlaşmışlardı. Şimdi ise kızın gözündeki endişeyi görebiliyordu.
"Mendoza'dan hikayenin yardımcı olmasını istemeyi düşündün mü?"
Rudy omuzlarını silkti. "Ne hikayesi? Belki de önemli bir şeyle bağlantılıdır ama elimde kanıt yok. Erika, gerçek kanıt yok. Sadece Rodriguez'in sözü, bir de birkaç fotoğraf." Daha önce söylediklerini tekrarlamadı. Kızın kendisi için endişelenmesini istemiyordu. Yine de Rodriguez'in kent hastanesinin morgunda, soğuk metal masanın üzerinde yatan kahverengi cesedini düşündü. Morg görevlisinin cesedin üzerindeki beyaz örtüyü çekip Rodriguez'in şişmiş ve kanlı vücudunu gösterdiği an hissettiği mide bulantısını duydu. İçindeki ürpertiyi bastırmaya çalışarak öne eğildi. Parfümün tahrik edici tatlı kokusuna biraz daha yaklaştı. "Bu konuda acele etmemeye kararlıyım Erika. Çok dikkatli olmalıyım. Belki bir şeyler çıkar diye umuyorum." Usulca uzandı, kızın elini dostça okşadı. Oysa içinden kıza sarılmak, bir daha da bırakmamak geliyordu. "Ama söz veriyorum, dikkatli olacağım." Kız gülümsedi, vücudunun kızın gülümsemesine verdiği tepkiye kendisi de şaşırdı. Şu anda kızla bir odada yalnız olsalar, bu gülümsemenin üstüne tüm cesaretini toplayıp kızı öper, kendine çekip sevişirdi. Kızın bu soğuk sarışın gringo kızının ne tepki vereceğini merak etti.
Dipnot Gringo İspanyolca, Kuzey Amerikalı. Sevişmeyi kabul eder miydi, yoksa şaşkın, neredeyse delice bakan gözlerini ona dikip, "Rudy, şakayı bırak mı?" derdi. Ama şimdi Erika'nın iki eliyle tuttuğu konyak bardağını ağzına götürüşünü seyretmekle yetinmek zorundaydı. "Ya Rodriguez'i öldürdüğünü söylediğin adamlar?" "Ne olmuş onlara? Seni aramayacaklar mı? Gidip polise anlatacağından korkmayacaklar mı?" Hernandez kızın endişelendiğini anlayınca korkmamış görünmeye, onu yatıştırmaya çalışarak gülümsedi. "Mümkün değil. Bir kere Rodriguez'i öldürenler beni tanımıyor, beni görmediler bile. Yaşadığımdan bile haberleri yok, eminim." "Peki ya hikaye patladığında?" Hernandez kahvesinden bir yudum aldı. Amma da acı. Yüzünü buruşturdu, fincanı kenara itti. "Eğer hikaye patlarsa gazeteden imzamı koymamalarını isteyebilirim. Sorun olacağını sanmam. Üstelik bir iki dostum da var. Polisiye, korunmaya ihtiyacım olursa onlara güvenebileceğimi biliyorum." Kız adamın cebinden bir deste anahtar çıkardığını, dalgın dalgın bu anahtarlarla oynadığını gördü. Çocuklara has perçemiyle kumral saçları onu olduğundan da genç gösteriyordu. Sağ yanağını boydan boya kaplayan o korkunç yara izi bile sanki adama yakışmış, ona sert ve kararlı bir hava vermişti. Adamın anahtarları parmaklarının arasında döndürüşüne daldı. Kızın anahtarlara baktığını görünce gülümsedi. "Dün akşam da söylemiştim," dedi. "Bu insanlar hakkında topladığım her şey akıllarına bile gelmeyecek güvenli bir yerde saklı. Onun için endişelenme Erika, dikkatli olurum." Kızın gözündeki endişenin kaybolmadığını gördü. Erika gülümsedi. Elini uzatıp adamın dudağına dokundu. Öteki eliyle anahtarları cebine attı. Kızı kendine yakın, çok yakın hissediyordu. "Erika?"
"Evet."
Konuşmak, gerçekten neler hissettiğini anlatmak üzere ağzını açıyordu ki başlarının üzerindeki hoparlör canlandı. Kızın uçağının kalkışa hazır olduğu anons edildi. Kız usulca elini kurtardı, eşyalarını toparlamaya girişti.
"Ne söyleyecektin Rudy?"
Gözleri buluşurken Hernandez başını salladı, ayaklandı. "Hiç. Hadi gel artık, geç kalacaksın." Kızın çantasını aldı, birlikte çıkış kapısına gittiler. Güvenlik denetimine vardıklarında çantayı uzattı. "Herkese sevgilerimi ilet." Mavi gözler adamın yüzüne doğru döndü, gözlerine çevrildi.
"Söylerim."
Adamın yanağını öpmek için yaklaştı. Hernandez başını çevirdi. Usulca kızın dudaklarını öptü. Kızın yumuşak sıcak parfümünü yeniden duydu. Kız kendini geri çekerken Erika'nın vücudunu ne kadar arzuladığını bir kez daha anladı. "Auf Wiedersehen," dedi Rudy. Dipnot, Almanca görüşmek üzere. "Auf Wiedersehen Erika, iyi yolculuklar." Güvenlik aramasına doğru yürüyen kızı izledi. Erika kapıda geri döndü, el salladı. Sonra uçağa binmeye çalışan yolcuların arasında gözden kayboldu. Hernandez başını sallayıp içini çekti. Söylemek istediğini söylemeliydi. Onu, bu kızı seviyordu. Tepedeki hoparlörlerin yeniden canlandığını duydu. Tüm terminali kaplayan anonsa kulak verdi. "Senyor Rudy Hernandez, lütfen danışmaya. Senyor Rudy Hernandez, lütfen danışmaya." Danışmadaki kız bir mesaj uzattı. Mendoza'nın editörün bir kağıda yazılı telefon numarası. Bir telefon kabini bulup numarayı çevirdi. Telefonu Mendoza açtı. "Si, ben Rudy havaalanındayım. Buenas tardes, amigo." Dipnot, İspanyolca öğleden sonra söylenen iyi akşamlar dostum ya da iyi öğleden sonraları dostum anlamında bir selamlaşma. "Bazılarının işleri tıkırında. Oysa bazıları ekmek parası kazanmak için bu sıcakta hamam gibi bir büroda çalışmak zorunda." Rudy sırıttı. "Çağrıldığımı duydum," dedi. "Ne var?" Ceplerini karıştırarak paketini buldu. Bir sigara çıkarıp yaktı. Mendoza, "O seksi ve güzel sarışın gringo kadınla işin bitti mi?" diye sordu. "Hey, biraz saygılı ol. Kimden söz ettiğini de sakın unutma," dedi Rudy kıs kıs gülerek. "Tamam, ne var, tatlı bir iş mi?" "Enrico Caddesi'nde silahlı bir soygun. Bir de intihar eden bir herif. Hangisini istersin?" "Victor Estrel biriyle ilgilenecek. Eski dost olduğumuzu düşünerek seçimi senin yapmanı istedim."
"Teşekkürler," dedi Rudy. "Bu dostluğunu bir güzellik yarışması ile parti kongresi arasında seçim yapmak gerektiğinde de hatırlasan." Öbür uçta Mendoza'nın gülümsediğini tahmin ediyordu.
"Alt üst farkı amigo. Kaldı ki güzel kızlar işini yapmana da engel oluyor, biliyorsun. Bu kadarı yeter. Hangisini alıyorsun?"
"Soygun da ne?"
"Çocuğun biri bir gringo turisti bıçaklayıp cüzdanını almış. Aynasızlar çocuğu yakalamış. Gringoyu da elindeki yaranın tedavisi için kent hastanesine götürmüşler."
"Ya intihar?"
Kısa bir sessizlik.
20 dakika önce karakoldaki dostum Kasado aradı. Trinidad mahallesinde moruğun biri kendi beynini dağıtmış.
Rudy Hernandez ağzındaki sigarayı çekti, cebine uzanıp not defteriyle kalemini ararken hangi hikayeyi seçmek istediğini düşündü. Aynı gazetede geçen 10 yıldan sonra hangi hikayeyi alacağının gerçekten de önemi yoktu. Bütün öyküleri öğrenmiş, bütün cinayetleri görmüştü. Gereğinden fazla kana içtikten sonra Barrios'la birbirlerini bıçaklayan çılgın yerler ya da salak mestizolar, yükselmeye çalışan namussuzlar, siyasetçiler, Palma sokağında turistlerin çantalarını, cüzdanlarını alıp kapan çocuk çeteleri. Dipnot, kan ya şeker kabışından üretilen, alkol oranı yüksek bir içki. Hepsi de onun için birbirinin aynı şeylerdi. Bu nedenlidir ki üzerinde çalıştığı hikaye çok daha önemliydi.
''Arada mısın?''
Mendoza'nın sesi sinirliydi. ''Rudy, bütün günümü seni bekleyerek geçiremem.'' ''O moruk, onun hakkında bir şey biliyor musun?''
''Sadece adını ve adresini. Bekle bir dakika, buralarda bir yerlerde olacak.''
Hernandez sigarasından bir nefes çekti. Hangisi? Şiddet kullanarak adam soymak mı, intihar mı? Ne önemi vardı ki? Havaalanına en yakın olanını seç.
''Herifin adı, aman tanrım, isme bak, Charkin, Nicholas Charkin, Iguazu sokağında bir ev, 23 numara.''
Hernandez durakladı, bel kemiğinden aşağı yayılan ürpertiyi hissetmişti. ''Nicholas Charkin mi dedin, emin misin?''
''Tabii ki eminim, burada böyle yazılı, Asunción'da kaç tane Nicholas Charkin olabilir ki?''
Hernandez'in vücudu adrenalin hücumuyla karşı karşıyaydı. Duyduğu adı adamın yüzünü hatırladı. ''Mendoza yanılmış olmasın?''
''Adresi bir daha ver.'' ''23 Iguazu sokağı, neyin var? Adamın adını daha önce duydun mu?''
''Hayır.'' diye yalan söyledi Hernandez. Ya polis? Ensesinin, avuçlarının içinin terden sırılsıklam olduğunu hissedebiliyordu. Terminalin dışı en az 40 derece olmalıydı. İçerisi serindi, 22 falan. Yine de terden sucuk gibiydi.
''Ne olmuş polise?'' diye sordu Mendoza.
''Evdeler mi?''
''Herhalde ama emin değilim. Bir duraklama, peki hangisini alıyorsun?''
Hernandez tereddüt etti, adres aynıydı. Oraya gitmiş, arabasını yolun öbür tarafına çekerek gözetlemişti. Gözetlemişti çünkü Rodriguez gözetlemesini istemişti. Fotoğrafları çektiği gün, yaşlı adamın oturduğu yüksek duvarlı beyaz ev, Rodriguez izlenecek kişinin o moruk olduğunu da söylemişti. Şimdi de ölüm haberini alıyordu. Hem ihtiyar hem de Rodriguez ölmüştü. Ahizeden Mendoza'nın bu kez gerçekten öfkeli çıkan sesini duydu.
''Hay Allah Rudy, senin neyin var? Hangisini alıyorsun? Zamanım yok.''
''Charkin'i alıyorum.'' dedi Hernandez. ''Yakında görüşürüz.'' Üçüncü kısım. Strasbourg, Fransa, 23 Kasım. Sally Thornton'un Strasbourg'daki son gecesiydi ve onunla yatmak istediğinin bilincindeydi. Opera yakınındaki restorandan çıktıklarında yağmur yağıyordu. Joe Folkman eve gitmek için bir taksi durdurduğunda Sally geceyi orada geçireceğini biliyordu. Erkekler bir kadını içki ikram etmek için eve götürdükten sonra böylesine yağmurlu bir gecede taksiyle göndermezler. En azından tanıdığı erkekler. Üstünde ince vücudunu saran, gözleriyle uyumlu zümrüt rengi bir bluz vardı. Siyah ipek çoraplar bacaklarını sıkıca sarıyordu. Çoğu kadının böyle ölçülere sahip olmak için çok şey vermeye hazır olduğunun farkındaydı. Güzel, dolgun ve dik göğüsler, yuvarlak kalçalar. Yine de kolay bir kadın değildi. Cinsel ilişkiyi kolay kolay kabul etmiyordu. Öyle bir ilişki falan da aradığı yoktu. Önemli olan çekici gelecek biriyle karşılaşmaktı. DSE'de, dipnot, Avrupa Güvenlik Müdürlüğü anlamında açılımı Direction de Securite European. Birlikte çalıştığı adamlardan çoğu çene çalmak için bürosuna geldiklerinde, bakışlarından ve pantolonlarındaki şişkinlikten amaçlarının saf olmadığını ya da buraya iş konuşmak için gelmediklerini anlıyordu. Joe Folkman öyle değildi, belki de adamı bunun için istiyordu. Oxford'dan mezun olduktan sonraki 5 yılı haber almada çalışarak geçirmiş, DSE'deki bir yıllık geçici görevi de hayli eğlenceli olmuştu. Ama artık eve dönme zamanı gelmişti. Önce Londra'da bir hafta izin, sonra da New York'ta işbaşı. Folkman eşyalarını toplamak için yardım etmeyi önerdiğinde adamın samimi olduğunu, bunu bir bahane olarak kullanmaya kalkmayacağını biliyordu. Folkman bütün öğleden sonra Sally'nin Petit France'daki dairesinde çalışmış, Sony müzik setiyle satın aldığı ufak tefek antikaların tahta sandıklara yerleştirilmesine yardım etmişti. Adamı zahmetlerine karşılık yemeğe davet ettiğinde de Folkman cebinden iki opera bileti çıkarıp dışarıda yemeği önermişti.
Gösteri boyunca adamı izlemişti. Folkman bütün dikkatiyle müziği dinlemiş, kıza dönüp sık sık gülümsemesine, akşamın romantik etkisine rağmen durumdan yararlanmaya, elini eteğinin altına uzatıp bacaklarını okşamaya kalkışmamıştı. Böyle bir davranış daha çok dördüncü kattaki bürolarda çalışan İtalyanların uzmanlık alanına girerdi. Adam soğuk ya da mesafeli de değildi. Sally Folkman'ın işleri aceleye getirmeyeceğini düşündü. Onu istediği kıvama getirmek güç olacaktı. İşte onunla yatmayı istemek için bir neden daha. Kue Ernest'teki daire birinci kattaydı. Balkonlu girişten minicik bir iç avlu görünüyordu. Daire küçüktü ama yine de iki yatak odalı daire, yalnız yaşayan bir erkek için oldukça düzenli, derli topluydu. Bir köşede Pioneer müzik seti, çevrede kitaplar, bir sürü de kaset ve CD vardı. Çoğu klasik, birkaç tane de çağdaş müzik CD'si. Bazı modern albümler, bir Dvorak koleksiyonu, bir de adlarını bile duymadığı Rus bestecilerin çalışmaları. Tabii her evde rastlanan klasik eserler, duvarlardaki raflarda da kitaplar, çerçevelenmiş fotoğraflar. Ne içersin Sally? Kanepeye oturup bacak bacak üstüne attı. Adamın kısa bir süre uzun bacaklarına baktığını görüp kendi kendine gülümsedi.
Viski var mı?
Tabii. Öyleyse büyük bir viski, Coca-Cola ve buzla. Adamın başını sallayıp mutfağa gidişini izledi. Tam anlamıyla yakışıklı biri değildi ama çekiciliği su götürmezdi. Uzun boylu, koyu renk saçlı, geniş omuzluydu. Bir İngiliz'den çok Fransız'a benziyordu. 37 yaşında olduğunu söylemişti. Daha genç gösteriyordu. Üstelik adamda bir şey vardı. Sadece Sally Thornton'un adlandırabileceği bir şey. Duygulu kahverengi gözlerinde rafta duran çerçevelenmiş fotoğraflardan birinde gördüğü bir kadının gözlerindekine benzer bir şey. Bir kadını korumaya hazır birine benziyordu. Hoş, Sally'nin birlikte çalıştığı erkeklerin hepsi böyle görünürdü ya. Hepsi de polis olduklarını iddia eden eğitimli askerler, deneyimli haber almacılar ya da keskin burunlu narkotikçilerdi. Kaldı ki kendini korumaktan aciz falan değildi. Yine de teşekkürler. Adamdaki farklılığın ne olduğunu anladığını düşündü. Bir kızın güvenebileceği bir adamdı. Başlangıçtan beri iddialı görünmemiş, fizik özelliklerini bir silah olarak kullanmaya yeltenmemişti. Onu ele veren tebessümüydü. O aldırmaz, profesyonel kabuğun gerisinde, belki de savunmasız birinin saklandığını o tebessüm gösteriyordu. Odaya döndü, elindeki bardağı Sally'ye uzattı. Kravatını gevşetmiş, yakasının üst düğmesini açmıştı. Birayı elindeki şişeden içiyordu. Sally adamın daha önce olmadığı kadar rahat göründüğünü düşündü. Adam içerken gözlerini Sally'ye çevirdi. Bacak bacak üzerine attığında ayaklarının yüksek topuklu siyah ayakkabılar içinde daha da güzel göründüğünü düşündü. Üstelik dar eteği gereğinden fazla sıyrılmış, bacaklarını iyice gözler önüne sermişti. Adamın bakışının farkındaydı. Müzik setindeki radyonun düğmesine dokundu. Odayı Edith Piaf ve Jeanne Regret Rien doldurdu. Yağmur camları döverken Folkman'a baktı.
''Beni özleyecek misin Joe?''
''Elbette.''
''Bu halde niye gülüyorsun?''
''Çünkü New York'ta sana bayılacaklar.''
''Kim? Büyükelçiliktekiler mi?''
''Onlar da tabii ama ben Amerikalılardan söz ediyordum. Adamlar kapının önünden ayrılmayacaklar Sally.''
''Bu ne iltifat böyle? Arada ziyaretime gelecek misin?''
''Eğer istersen.'' Sally gülümsedi, elindeki bardağı çevirerek adama baktı.
''Bana biraz kendinden söz etsene Joe.''
''Neyi bilmek istiyorsun?''
Omuzlarını silkti.
''Hepsini. Seninle birlikte neredeyse bir yıl çalıştım. Geçmişin hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
Ne zamandan beri DSE'desin?''
''18 aydır.''
''Avrupa'da olmaktan hoşlanıyor musun?''
''Evet.''
''Ya daha önce?''
S ise bacağını indirdi, adamın daha iyi görebilmesi için uzattı.
''Hiç evlenmedin mi Joe?''
Folkman başını sallayıp birasından bir yudum aldı. ''Bir kere, sonra boşandık, çocuğum yok Sally.''
''Ya annen baban, hayattalar mı?''
Rafta duran ahşap çerçeveli fotoğraflara baktı. Resimlerden ikisinde bir çift ve küçük bir oğlan vardı. Fotoğraflardan ilki bir yazlığın önünde, öteki deniz kıyısında çekilmişti. Çocuk Folkman'a benziyordu. Anlaşılan yanındakiler de annesiyle babasıydı. Bir de kadının tek başına olduğu bir resim vardı. Kadın olağanüstü güzel görünüyordu. Üzerine bir vazo dolusu çiçek konulmuş, pırıl pırıl bir piyanonun önüne oturmuş gülümsüyordu. Folkman'ın gözleri ile tebessümünü annesinden aldığını düşündü.
Babam 6 ay önce öldü. Anneme gelince o hala capcanlı.
Bu fotoğraftaki annen mi? Bu nerede çekildi?
Çok uzun zaman önce Albert Hall'da. O zamanlar profesyonel müzisyendi. Zamanında çok iyi bir piyanistti.
Onun yolundan gitmeyi hiç düşünmedin mi?
Folkman birasını içti. Bende o yetenek yok. Kıza bakıp konuyu değiştirdi. Bizden ayrıldığın için mutlu musun Sally?
Doğrusu New York'u keyifle bekliyorum. Tanrı bilir ya Joe, ne bizim Amerikalılardan ne de onların bizden saklayacağı bir şey yok. Benim yapacağım sadece bağlantıyı sağlamak olacak. Yine de iyi bir tayin, üstelik maddi şartları da mükemmel. Buna rağmen beni oraya göndermeleri çok yazık. Büyükelçi bir yemek sırasında bizimkilerin bir yılda öğrendiklerinden fazlasını duyuyor.
Dün Dick Falsley'i aradı. Almanlar ile Fransızların daha şimdiden operasyondan çekilmeye çalıştıklarını söylüyor.
DSE'den mi?
Folkman başıyla onayladı. Sen bir şey duymadın mı? Sally Thornton omuzlarını silikli bluzunun üst düğmesiyle oynamaya başladı. Her ikisinin de biraz gürültü çıkardığını duydum ama hepsi bu. Ancak eğer doğruysa bütün operasyon güme gider, güvenlik işbirliği de tarihe gömülür. Durakladı.
Neyse, zaten vergilerin boşa harcanmasıydı öyle değil mi Joe? Üstelik olayların gelişmesine bakınca Wolseley'nin haklı olduğunu düşünüyorum.
Neden?
Çünkü herkes maddi sıkıntıda. Almanlar, Fransızlar, biz. Borsalar dibe vurduğundan beri herkes tir tir titriyor. Titreyen ülkeler olduğunda da, bak bu sözümü unutma, herkes kendini kurtarmaya bakıyor.
Ferguson'ın bazı söylentilerden söz ettiğini duydun mu?
Sally Thornton gülümsedi. Ben o herifle neredeyse konuşmuyorum bile. O kadar kendini beğenmiş ki.
Folkman güldü. Ya Peters?
Peters'ın tek söylediği bacaklarımın çok güzel olduğu ve benimle yatmak istediği.
Durakladı. Folkman'ın bacaklarına bakışını yakaladı.
Bir de senin iyi bir haber almacı olduğunu.
Folkman'a baktı.
Gerçekten de işten konuşmak zorunda mıyız? Uçağın kaçtı.
Öğlen. Seninki? Öğleden sonra Londra'yı özlüyor musun Joe? Bazen ama çok değil.
Sally Thornton arkasına yaslandı. Ben özlemiyorum, hem de hiç. Adamın yeniden bacaklarına baktığını görüp ekledi. Sana çok kişisel bir soru sorabilir miyim Joe?
Ne kadar kişisel?
Benimle yatar mısın?
Folkman'ın gülümsediğini görünce bardağını sehpaya bıraktı.
Yarın sabah 8'de kalkmam lazım.
Hep birlikte sonbahar yapraklarıyla kaplı küçük parktaki bankta oturuyorlardı. Kasım ayıydı. İskoçya'daki silah eğitiminden hafta sonu tatili için gelmişti. Güneş parlak, gök pırıl pırıl masmaviydi. Havanın berrak, nefes almanın keyifli olduğu kusursuz Kasım günlerinden biriydi. Babası o hep bir numara büyük görünen eski tweed paltosuna sarılmıştı. Bankta otururlarken ihtiyar adam sulanmış kahverengi gözlerini oğluna çevirdi.
Annen Berlin'e tayin edileceğini söylüyor.
Babasının bakışını gördü, başıyla onaylayıp, ''İyi bir atama baba'' dedi.
''Talim yaver giderse ayda bir eve gelirim, yani o kadar da kötü değil.''
''Tehlikeli değil mi?''
Gülümsedi. ''Hayır baba, tehlikeli değil. Aslında bilgi toplama. Endişelenmen için bir neden yok. Elime bir tüfek verip demir perdenin ardına göndermeyecekler. Berlin hakkında okuduklarının çoğu böyle olsa da, hepsi hikaye. Romanlarda okuduğun şeyler bunlar. Gerçek hayat hiç de öyle değil.
Annen geçen ay oraya gittiğini söyledi.
Operasyonu görmem için 3 günlüğüne gönderdiler. Galiba o görevi gerçekten isteyip istemediğime karar vermemi beklediler.
Ne karar verdin?
Omuzlarını silkti. Century House'dan sonra iyi bir değişiklik.
Ya Anna?
1-2 ay sonra gelecek.
Orası şimdi neye benziyor?
Berlin mi? Sanki küçük bir New York. Eğer ilgilenirsen binlerce restoran, çok hareketli bir gece hayatı. Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizler kente değişik bir görüntü veriyor. Biraz değişik bir görüntü. Eski günlerdeki gibi değil.
Yaşlı adamın dalgın dalgın uzaklara, ağaçlara baktığını gördü. Sanki özel bir şeyi düşünmeye dalmış gibiydi. Oysa Joseph Volkman babasının yüzündeki o bakışı iyi bilirdi. İhtiyar kalktı, saatine baktı. Acıyı hissetmemeye çalıştı.
Annen yemeği hazırlamıştır. Onu bekletmesek iyi olur.
Baba.
Babası dönüp oğluna baktığında Joseph Volkman ihtiyarın şakağındaki şişliği, adamın içindeki hiçbir zaman kaybolmayacak yaralar kadar belirgin olan pembeliği gördü.
Usulca, ''Her şey geçmişte kaldı baba'' dedi. ''Çok zaman geçti. Bazen olanlardan söz etmeni istiyorum. Belki bir yararı olur.''
Babası başını salladı.
İnan bana Joseph, olanlardan söz etmenin hiçbir yararı olmaz. 20 yıl çabaladıktan sonra en iyisinin unutmak olduğunu öğrendim.
Kahveringi gözlerini oğluna dikti.
Yaşlandıkça öğreneceksin Joseph. Eğer becerebilirsen hayaletleri göm. Hadi artık gel, anneni daha fazla bekletmeyelim.
Babasının büyük ve ağır palto içinde kaybolmuş kemikli çarpık kambur vücuduna baktı. Ayağa kalkıp peşinden yürüdü.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 39.